Ayrım 8.
Güzel söylediniz diye araya girdi Tuna arka yataktaki adama dönerek. Sanki hakkında konuşulan kişi kendisi değilmiş gibi rahattı. Sefer'in hiç suçu yok. O iyi bir insandır. Onu böyle konuşturan benim beynim. Bilirsiniz, bilinç beynin işlevine bağlıdır. Yani bu bence böyle. Bilincin bastırdığı veya dışladığı korkular da bilinçaltına atılıyor. İşte benim ve dolayısıyla sizlerin de şu anda yaşadıklarımız tamamen bunlardan ibaret. Vallahi öğretmene hak vermemek imkansız. Bu yaşadıklarımızın son derece pis bir oyun olduğuna ben de inanıyorum. Bizleri piyon olarak kullandıkları aşağılık çirkin bir kurgu bu. Tamam, papazı bulduk diye ofladı Sefer. Kendimi tanıtayım dedi öbürü. Acı bir gülüşün bulaştığı alaycı bir sesle. Adım Mutlu. Fakat pek mutlu sayılmam arkadaşlar. Ankara'da avukatlık yapıyorum. Kürt aydını dedikleri ve hiç kimsenin sevmediği adamlardanım. Hani Türklerin ve Kürtlerin toptan gıcık kaptığı karakter. Beni de geçen salı sabahı getirdiler buraya. Avukat, sen bu öğretmeni iyileştireceğine yangına körükle gidiyorsun. Öyle ayrılıkçı laflar mahvetti bizi. Bak hala dersini almamışsın sen koçum. Kürt mürt yok birader, sadece Türk vardır. İstiklal Savaşı'nı yan yana kazandık aslanım. Bundan sonra da aynen öyle olacak diye kesip attı Sefer. Bakın bakın diye sevinçle haykırdı Tuna. Bakın işte yeni bir kanıt daha belirdi. İç savaş senaryosuna uygun olsun diye karşıma hep özellikle seçilmiş insanları çıkartıyor bilinçaltım. Laz Sefer, Kürt Mutlu, Anadolu Köylüsü Hazan, Kafkas Kutlu, İslamcı Musa, Aydın Kemalist, Türk askeri Birol. Gördünüz mü nasıl ince ince planlar yapıyor o benim hep küçümsediğim beynim. Ha? Artık bana inanırsınız belki, bu bir rüya. Zaten Türkiye coğrafyası da bu halklardan oluşmaz mı öğretmen? Ama neden olmasın? Belki de bunlar yalnızca bir kötü rüyadır. Hop hop, durun bakalım şöyle. Tamam muhabbettir, arkadaş hatırıdır dedik ama öyle kutsal şeylere dil uzattırmazlar adama. Bölücülük yapmak yok. Kafamın tasını attırmayın. Vallahi gözüm dönüverir aniden. Tamam tamam Sefer kardeş. Ben zaten sıkıldım artık bu oyunlardan. Beni daha çok bu öğretmenin başındaki sevda hikayesi ilgilendiriyor. Zaten asıl olan yaşam ve aşktır be kardeşler. Demin siz konuşurken istemeden kulak misafiri oldum. Kaybolan Ada adlı bir kadından bahsettiniz. Gelenektendir. Nereli, kimlerden olduğuna bakmaksızın aşığa şefkat gösterilir bu memlekette. Her şey ölse de bu gelenek ölmedi daha. Yoksa sen hiç sevdalanmadın mı Sefer biraderim? O başka iş dedi Sefer. Sesindeki ani yumuşamayı saklamaya çalışarak. Erkek adam sevdalanmaz olur mu hiç? Elbet biz de çektik sevda ateşini avukat. Ama bu öğretmen evlidir be. Ne olmuş yani evliyse? Evlenince yürek zincire mi vurulmalı yani? Hem belki karısına aşıktır. Olamaz mı sanki? Olabilir tabii ama Ada benim karım değil diyerek ayağa kalktı Tuna. Loş ışıkta avukat Mutlu'yu biraz olsun seçebilmek için başucuna bırakılmış gözlüklerini taktı, ona doğru ilerledi. Ada, o benim yaşamımda çok çok özel birisi. Üzerine titrediğim, çok sevdiğim, çok özlediğim bir insan. Beni mutsuz etmesi pahasına bile olsa mutluluğunu kendiminkinden daha çok önemsediğim kişi. Hayran olduğum, incinmesine, üzülmesine kıyamadığım şahane bir kadın. Ada ile ilgili düşüncelerini ilk kez başkalarına açık edebiliyor olmasından şaşkın ama müthiş ferahlamış kala kaldı koğuşun ortasında. Olağanüstü bir şey bu diye hayranlıkla fısıldadı avukat Mutlu. Aşk. Heaven, love. Kısa bir sessizlik oldu. Keyifsiz bir sessizlikti bu. Üçü de kendi aşk kavramlarının aydınlattığı alanda ışık yağmuruna yakalandılar. Evet, belki diye mırıldandı Tuna. Belki ona duyduğum bu mucizevi duyguya aşk denebilir ama söz konusu ada olunca bence aşk yetersiz bir sözcük kalıyor. Vallahi bu dediklerin benim oğullarıma duyduğum sevgiye çok benzer Tuna. Koçlarımı öyle severim, onlarla öyle gurur duyarım ki, uy dünyayı değişemem uşaklarıma vallahi. Benimkisi evlat sevgisinden de öte Sefer. Sen nereden bileceksin be Tuna, babalık duygusunu tatmamışsın bile. Ben bilirim ama dedi avukat Mutlu. İki tane dünya tatlısı kızım var, bal damlası, can süzmesi yavrular. Ama bizimkisi olsa olsa öğretmenin dediklerinin içinde yalnızca bir parça. Onunkisi daha ballı, daha canlı bir aşk. Ha bak işte diye atıldı Sefer. Bir oğlun olsa anlarsın aşkın ballısını sen avukat. Erkek evlat işin rengini değiştirir. Evladın kızı erkeği olur mu Sefer diye çıkıştı Tuna. Olmaz olur mu? Benim iki oğlum bir kızım vardır. Erkekler soyumu sürdürecek, kız el oğluna hizmet edecek. Sefer Usta seni doğuran anan erkek miydi de kadınları sevmez oldun? Yoksa anan seni erkeksin diye kızından az mı sevdi acaba? Hop hop, anama söz söyletmem diye dikeldi Sefer. Durun yahu durun. Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına? Yıllardır ilk kez konuşabildiğim bir konuyu berbat ediyorsunuz. Hem aşk tartılıp ölçülebilir mi de siz hangisinin ağır olduğunu tartışıyorsunuz orada? Orası öyle dedi Sefer alttan alarak. Ada diye fısıldadı Tuna. Ada bir anlamda benim çocuğum olabilir. Belki de ben onun evladıyım. Ablam, kız kardeşim, annem, arkadaşım, imkansız aşkım ve belki de ada aslında benim. Bizimkisi farklı bir tutku olmalı. Kendi söylediklerine şaştı sonra. Bunları kendisi mi söylüyordu? Bunları biliyor muydu önceden? Her aşk başkadır, birbirine asla benzemez dedi gülerek Mutlu. O sırada güçlü bir projektör dışarıdan yatakhaneyi hızla tarayıp geçti. Gözleri kamaşan Tuna, o kısacık aydınlanma sırasında avukat Mutlu'nun Davudi sesinin aksine zayıf, kara kuru bir genç adam olduğunu gördü. Ve koğuş boştu. Ötekiler nerede? Biz neden üç kişiyiz koca koğuşta? Diye panik içinde bağırdı. Dün, dedi Mutlu bir sigara yakarak, dün sevkiyat vardı. Hepsi gittiler. Yani her gün yüzlerce askerin düzenli olarak cepheye gittiğini mi söylüyorsun sen şimdi bana? Sesindeki endişeli ton geri dönmüştü. Cephe demek doğru kaçmaz sanıyorum, dedi sigarasını itirazla emerek Mutlu. Sefer görev yeri diyorlar adına ki içinde bulunduğumuz koşullar itibariyle daha uygun düşüyor kanımca. Tabii senin bir hukukçu olduğunu unutmuştum, diye mırıldandı Tuna. Ama yüzlerce kişi adı ne olursa olsun o yere gidip ölüyorlar, değil mi? Çıt çıkmadı. Saçma bu. Düşman kim? Sınır, cephe neresi? Kime karşı savaşıyoruz? Kendi iç organlarını kemiren bir virüs bu. Sonunda kimse kazanamayacak, hiç kimse. Anlıyor musunuz? Çünkü kendimizle savaşıyoruz, diye yüksek sesle öfkelenmeyi sürdürdü Tuna. Çıt çıkmadı. Susun, susun siz daha. Kayıtsız kalın bakalım. Ama bilin ki saçmalık bütün bunlar. Bütün savaşlar saçmadır, dedi Mutlu serin kanlı bir sesle. Ama iç savaşlar daha da saçmadır. Allah kahretsin bu benim beynimi ve bilinçaltımı, diyerek yatağına döndü. Bir çuval gibi attı bedenini yatağa Tuna. Çıt çıkmadı. Sizce de bir gariplik yok mu bu olanlarda ha? Diye yeniden sordu Tuna. Sesi daha sakindi şimdi. Büyük mantık ve gerçeklik hataları var bu senaryoda. Düşünün hele bir. Seferberlikte en önce, en son terhis edilenler geri çağrılmazlar mı? Ha? Çıt çıkmadı. Peki nasıl oluyor da 6 yıl önce terhis edilen ve 4 aylık kısa dönem askeri olan bendeniz, benden yıllar önce terhis olan Sefer'le aynı zamanda sefer görev emri alıyorum? Ha? Çıt çıkmadı. İlkokul mezunuyla üniversite mezunu askeri ne zamandır aynı koğuşa koyuluyor? Ha? Çıt çıkmadı. Gördünüz mü? Her şey çok tuhaf. Çünkü gerçek değil. Beynim geçmişimle ilişkimi korumam, tamamen çıldırmamam için çocukluk arkadaşlarımı karşıma çıkartıyor. Ama maddi hatalar yaptığını göremeyecek kadar da kendi zaferiyle sarhoş. Beni kandıramıyorsun Bay Bey'in. Olanlar garip değil öğretmen, dedi Mutlu. Olanlar vahim, durumun vehameti ve aciliyeti itibariyle mevcut birlikleri %100 seviyesinde korumak, yedekleri de yüksek kapasitede tutmak için geriye doğru 6-7 yıllık tarama yapmışlar. Doğru söylüyor avukat, dedi Sefer. Durum öyle acildi ki çoğumuza Sefer görev emri bile gelmedi. Radyodan, televizyondan ne duyduysak, gazetelere bile ancak çarşamba günü yansıdı. Velhasıl umumi bir kararla müeyyideleri arttırmak durumu hasıl olurken muharefetten mufahemeye imkan kalmamıştır hakim bey, dedi Mutlu abartılı bir sesle. Abi tam avukat gibi konuştun ha, dedi Sefer. Daha hukuk dilimizi çağdaşlaştıramadık biz, diye humurdandı Tuna. Bu bile tek başına bir iç savaş nedeni olabilir. Senin kafan iyice karışmış bir öğretmen. Yak bir sigara, dedi Mutlu. Sağ ol, içmiyorum, dedi Tuna. Bıraktın mı? Hayır, hiç başlamadım. Sigaraya hiç heves etmedim ki. Ama o ikisi, onlar sigara içerlerdi. Ya bırak artık onları, her kimseler bırak. Hem onlar rahat etsin, hem de sen bir soluk al be kardeşim. İç savaşın ortasında ya da senin dediğin gibi bu karabasanın göbeğinde senin gibi iç hatları fena karışmış olmak duble felaket yahu. Yak bir sigara şimdi. Sağ ol, istemem. Ne öğretmenisin sen arkadaşım? Edebiyat. Beynim beni sınıyor diye düşündü tuzağa düşmekten son anda kurtulan birinin gerginliğiyle. Beynim beni sınamak için her şeyi deniyor. İçki de içmez misin sen? Ara sıra şarap içerim, 1-2 kadeh. Peki kardeşim, sen gevşemek, biraz rahatlamak için ne yaparsın? Biraz uyusun, hiçbir şiirciği kalmaz Avukat abi, diye öfkeyle söze karıştı Sefer. Şiir okurum, dedi Tuna ona aldırmadan gülümseyerek. Söylesene be birader, dedi mutlu yatağında doğrularak. Sonra çelimsiz bedenine sanki yanlışlıkla hapsolmuş Davudi sesi duyuldu. Akşamüstü oturdum yol kıyısına. Düşündüm, ne kalacak bizden geriye? Balkan yaylasından ve bozkırdan Kaf Dağı'na giden şu bulut, sonsuz mevsimlerle esmerleşen şu toprak ve derin çınar ağacı. Biz yokken de vardı. Sustu, çıt yoktu. Çocukların şu gülen son feneri, ay ışığı, kırmızı biberlerle üzgün yaşlıları, aynı mandalda kurutulan güneş, çayırda gölgeler bırakacak, dalgın yeryüzünden çekilirken. Helal olsun Avukat abi sana be, ağzına sağlık valla, ne güzel okudun hislenerek öyle. Ben de bir cigara yakmaz mıyım şimdi, diyerek sigara yaktı Sefer. Aradaki bölümleri unutmuşam ama sonu aklımdadır agalar, dedi avukat mutlu, yoğun bir Kürt aksanı takınarak. Sonra yine yüreğinin sesiyle dokunduğu duyumsanan şiire döndü. Kiraz ve kamıştan kavalımız, sesleri dağılıyor havada. Bir kuyu ağzından geçiyor gibi, rüzgarı mor fistanlı zamanın bu güzel şarkı da unutulacak. Kıyımlar, acılar, kanlar içinde. Savrulurken yaşadığımız günler, bu soruyu mutlaka soracaksın. Ne kaldı, ne kaldı bizden geriye? Sen mi yazdın bu şiiri Avukat abi, diye sordu Sefer. Ah, nerede bizde o şiir kanı Sefer kardeş? Bizim oralarda büyümüş bir şairin şiiridir bu. Onat Kutlar, dedi Tuna kendi kendine konuşur gibi. Hadi sıra sende öğretmen. Kısa bir sessizlik oldu. Ardından sözcükler usul usul döküldü Tuna'nın dudaklarından. Bilmez kimse, söylemem. Pek mahremdir aslında kaçışım her kendimden. Bir dönüştür buzlu aydınlığımı. Köpekler ulur, itler pusuda. Sisli sokaklarda kalleş çığlıklar. Hem yalnızım, hem korkuyorum. Lakin erkeklik var serde, susuyorum. Susuyorum ada. Sen orada bildiğini biliyorum ada. Sustu. İçinde biriken özlem ve öfkenin giderek büyüdüğünü, büyüyerek bütün iç organlarına saldırdığını, dev bir kasırga gibi üzerine geldiğini hissetti. Birazdan bu güçlü basınç nedeniyle bedeni içten çatlayacak, önce kaburgaları kırılacak, ardından iç organları dışarıya fırlayacak ve kendisi de bu son anı seyredecekti. Midesi bulandı, gözlerini yumdu. Bu şiir Doğan Gökay'ın meşhur Kumral Adası'ndan değil mi, diye sordu Mutlu. Hah, dedi Sefer yatağında doğrularak. İşte o adam. Adını unutmuştum. Bunlar şair dayı derlerdi. İşte o şair, o adam bunların kafalarına böyle hayali düşüncelerle doldurdu. Kimle konuşsa etkisi altına alır o adam. Televizyondaki konuşmalarını dinlemeyi kızıma yasak ettim. Sen Doğan Gökay'ı tanır mısın öğretmen? Müthiş bir adamdır o yahu. Yoksa gerçekten dayın mı olur? Ne şans be. Anlatsana biraz, diye heyecanlandı Mutlu. Bela tohumlarını taşır elma. Kendi çekirdeğinde. Bundan önce ve bundan böyle ne yapsa, ne etse, insanın en büyük düşmanı sessizce, kendi derisinin içinde. Susuyorum ada. Sen orada susuyorsun. Ve nerede, nerede, nerede? Hah, bak, gördün mü? Şiirin içinde ihanet ve inançsızlık var. Ben dedim sana Avukat abi, bu şair Doğan Gökay iyilik etmedi Tuna'ya diye. Futbol takımı tutmasını bile engelledi bu çocuğun. Yeter artık Sefer, diye bağırdı Tuna. Yeter, sus artık. O bana aklın ışığını gösteren ilk kişidir. Ona laf etmeni istemem. Aklın ışığı mı? Işık falan yok oğlum. Aç gözün artık. Bir erkek gibi davranmayı öğren. Yoksa ne olacakmış, diyerek hiç beklenmedik ani bir atakla Sefer'in üzerine yürüyen Tuna öfkeden titreyerek ona saldırdı. Çekil yolumdan Sefer. Sen yoksun burada diyorum sana. Bunlar benim beynimin oyunu. Anlıyor musun? Bıktım senden de, senin bu kabustaki haması rolünden de. Dur, sakin ol uşağım, deliriverme kuzguncuklu arkadaşım benim, diyerek Tuna'nın ellerini tutmaya çalıştı Sefer. Bak fena mı oldu, biraz damarına basınca kendine geldin be koçum. Çek ellerini üstümden, diye bağırdı Tuna. Hiçbirinizi istemiyorum, hiçbirinizi. Mantık hatalarıyla dolu bu kabustan uyanmak, hepinizden kurtulmak istiyorum. Lanet olsun benim beynime, Allah kahretsin. Öfke, sıkıntı ve panik içinde savurduğu kolları sert bir şeylere çarpınca acı içinde kıvranmaya başladı. Durun beyler, ne yapıyorsunuz orada siz yahu, diyerek yanlarına koşan Mutlu onları ayırmaya çalıştı. Ama Tuna kendine mi onlara mı savurduğu pek anlaşılmaz biçimde etrafına saldırıyordu. Şiddetle şiddetli şiddet saçarak. O bir casus. Evet, Sefer bir casus. Bu kabusun casusu. Beni kontrol etmek için beynimin casus rolü verdiği birisi. Ondan kurtulmalıyım. Bütün kızlar cadı, erkekler domuz. Kelebeklerle tanışmak istiyorsam bir iki tırtıla katlanmayı öğrenmek zorundayım. Kelebekler de, yani tırtıllar da olmasa kiminle dostluk edeceğim ki? Anton de Saint-Exupéry, küçük prens. Artık kızlarla oynama yaşım bitti, dedi Aras kararlı bir sesle. Yani kızlarla hiç oynamayacak mıyım artık, diye dudaklarımı büktüm. Üzüntümden ölebilirdim. Artık erkeklerle oynayacaksın. Sesinde beni korumak istediğinde takındığı büyümüş de küçülmüş tınılar vardı. O güne dek Aras'ın arkadaşlık konusunda özellikle cinsiyetçi davrandığını pek görmemiştim. Ama onunla oynamak isteyen çocuklar hep oğlanlardı. Kızlar daha çok şıp şıp ve seksek oynamayı, ip atlamayı seviyorlardı ve Aras bunları bir kez bile denememişti. Ada ortaya çıkıp mahallede ilgi uyandırmaya başladıktan sonra kendi ünü gölgelenen Aras'ın rahatı kaçmıştı. Henüz yeni yeni ayrımına vardığı cinsiyetine, toplumun yüklediği abartılı ayrıcalıklara sığınacak kadar adadan çekindiğini daha sonralar anlayacaktım. Benim umurumda değildi ve de hiç olmadı. Cinsiyetler arası farkın, saç, göz renkleri gibi ve o kadar önemsiz olduğunu düşünmüşümdür hep. Kendi cinsiyetimden veya karşı cinsiyetten birisiyle dürüstlük, zeka ve doğallık önemlidir benim için. Kadın ya da erkek olmaktan daha fazla önemsediğim değerler vardır benim dünyamda. Adayla oyun oynamak çok zevkliydi ve cinsiyetler arası güç savaşları umurumda değildi. Halbuki o ikisi birbirlerine benziyordu ve onların adam akıllı umurundaydı. Sen kendini ne sanıyorsun bakalım? Daha okuma yazmayı sökememişsin, sayı saymayı bilmiyorsun. Türkiye'nin komşularını tanımıyorsun bile. Sen daha çocuksun. Adanın bunları söylerken yüzünde beliren zafer duygusu arası derinden etkilemiş, kendisiyle yaşıt, henüz ilkokula başlamamış bir kızın ona böyle kafa tutuşuyla fena yaralanmıştı. İlk birkaç saniye kafasına taş düşmüş gibi afallayıp boş boş baktı. Ama toparlandı ve en büyük kozunu oynadı. Ben bunları nasılsa öğreneceğim ama sen hiçbir zaman erkek olamayacaksın işte. Erkek olmayı isteyen kim akıllım? Enayi miyim ben? Hem sonra sünnet falan olacaksınız. Biliyorsun nereni kesiyorlar sünnette. Yutkunarak korkusunu gizleyen Aras, hiç takmıyormuş gibi davrandıysa da bükemediği bir bilekle karşı karşıya kaldığını ikimiz de anlamıştık. Büyük yarış başlamıştı. Kertenkele kuyruğu serüveni sırasında fazla heyecan ve tiksinti duygusuyla fenalaşıp bayıldıktan sonra iki gün yataktan çıkmamış anneme naz yapmıştım. Bana ne olduğu konusunda çaresiz kalan mahalle doktorumuz Etyen amca başıma güneş geçtiği ya da bayat bir yiyecekten zehirlendiğimi düşünerek yağsız diyet ve dinlenme tavsiye etmişti. Ne ben, ne abim, ne de ertesi gün ziyarete gelen ada, kertenkele meselesini açıklamıştık büyüklere. O, üçümüzün ilk sırrıydı. Önce adanın dadısı Cihan teyze, anneme haber yollayıp ziyarete gelmek istediklerini bildirmiş, ardından bütün mahallenin hayranlık dolu fısıltıları eşliğinde bize geçmiş olsuna gelmişlerdi. Unutulacak bir gün değildi. Adanın kumral saçları minik bir topuzla ensesinde toplanmış, üzerinde kırmızı bir entari ve ayaklarında kırmızı pabuçlarla kesinlikle gözden kaçırılmaz bir güzellik oluşturmuştu. Ona ait bütün ayrıntılar bayatlamadan bekler hafıza dosyalarımda. Ne zarif bir çocuk. Çok terbiyeli yetiştirmişler maşallah. Zenginlik ve şöhret hiç bozmamış kızı. Bravo yani. Pek canlar yakacak büyüyünce bu kız canım. Bu sözden sonra gülerek bana bakmışlar, ben de utanmıştım. O şeyi içmesem bize gelmezdin değil mi diye fısıldamıştım sözde yatak yorgan yattığım sedire yaklaşan adaya. Gülümsemişti tatlı tatlı ama hayır dememişti. Bir prensesin evimize ziyarete geleceğini öğrendikten sonra çeyiz sandığında lavanta kokuları arasında özel günler için sakladığı dantelli çarşafları, yastık kılıfları ve örtüleriyle salondaki sedire gösterişli bir hasta yatağı hazırlayan annemin heyecanı hepimizi şaşırtacak kadar güçlüydü. Sanıyorum ada ve ailesinin bizlere yaşattığı heyecan her birimiz için özel ambalajlanmış ve her yaşa özel dozda hazırlanmış mutluluk haplarına benziyordu. Karşı konulmaz çekicilikte, gizemli ve düşsel. Ah inan Zübeyde Hanım, vallahi hep yanlarındaydım. Zaten hanımefendi uzakta bile olsa mutlaka bir gözüm üstünde tutmamı ister adanın. Senin oğlun maşallah pek şeker, pek sessiz evladım. Bahçeye gelince yanlarında durmayayım da rahat etsinler diye şöyle bir uzaklaştım. Ama ekmek kuran çarpsın ki hep gözlüyordum onları. Su istediler benden, getirdim. Sonra bir ara kayboldular azıcık ama bahçe güvenli nasılsa. Aslında bu mahalle, buradaki insanlar çok güvenilir, çok iyi insanlar. Sizden iyi olmasınlar. Cihan teyze annemin gözüne girmek için elinden geleni esirgemiyordu. Ama zaten çaba harcamasına da gerek yoktu. Zaten ne annem ne de mahalledeki öbür kadınlar adaların evinde çalışan insanlara hizmetkar olarak bakmamışlardı. Onlar adanın ailesinin parçaları olarak kabul gördüler. Derken bir çığlık, bir bağırtı duydum. Bir koştum ki ne göreyim. Oğlun yerde yatıyor. Adayla yanında bir başka çocuk. Bunu kandırmaya çalışıyorlar. Aklım başımdan uçtu o anda. Hangisine koşayım bilemedim vallahi. Öbür çocuk daha büyük bunlardan. Nasıl girdi bahçeye? O mu senin oğlana bir kötülük yaptı derken meğer o da senin büyük oğlun değil miymiş? Maşallah ne yakışıklı evladım. Adı Aras olan. Büyük oğlun değil mi? Hay Allah. Çok şükür önemli bir şey yokmuş çocukta. Sevindim. Yüreceğime su serpildi vallahi. Cihan teyze çantasından küçük bordo bir kadife kutu çıkarttı. İçinde mavi kurdelalı bir altın vardı. Hanımefendiyle beyefendi küçüğe geçmiş olsuna gelemediler diye bunu yolladılar. Vallahi çok üzüldüler. Hanımefendi dedi ki, Zübeyde Hanım, bu küçük armağanı kabul ederse ailelerimiz arasında ilk köprüyü kurmuş oluruz gibi bir şey söyledi. İlk fırsatta kendileri de tanışmak istiyorlar inşallah. Ama onların çalışma hayatı çok düzensiz. Uzaktan hoş gelir adama, lakin ben içlerini biliyorum. Vallahi film çekerken aile hayatı falan kalmaz. Gece gündüz çalışıyorlar. Zor iş. Fakat sizden iyi olmasınlar. Dünyanın en iyi kalpli, kibirsiz insanlarıdır. Hep söylerim, altın kalpli ikisi de. Bu bir mucizeydi ve annem tamamen ermişti artık. Üzerinde Arap harfleriyle maşallah yazan o küçük altın annem için dünyanın en değerli armağanıydı. Çünkü onu yıldızlar yollamıştı, hem de bizzat kendisine. Onlar konuşurken sessizce yanıma yaklaşan ada, ben de sana bunu getirdim. Altın ne yapacaksın sanki diye fısıldayarak elime kocaman yassı bir kutu verdi. O güne dek gördüğüm en büyük sulu boya takımıydı bu. Büyülenmiş gibi kutuya çakıldı gözlerim. Tam 48 rengin göz alıcı biçimde dizildiği kutunun kapağında piknik yapan bir tavşan ailesinin resmi vardı. Anne tavşan mavi bir entari giymiş, 4 yavru kırmızı tulumlar içinde havuç yiyorlardı. Bir elinde piposu tüten baba tavşanın köstekli saati vardı ve kırmızı yelek giymişti. Kırlarda yemyeşil çayırlarda oturmuş, yere serdikleri kırmızı beyaz kareli örtünün üstünde duran piknik sepetinin başında gülümsüyorlardı. Gök masmavi, uçuşan birkaç beyaz bulut pamuk şekeri kadar lezzetli görünüyordu. Büyüyünce biz de böyle piknik yapalım mı diye sordum adaya. Olur ama biz tavşan değiliz ki Mabel diye fısıldadı kulağıma. Yüzünde o adaca hınzır gülüş, gözlerinde gizlice taşıdığı hüzünle bana bakarak. Yatak faslı bitip yeniden sokağa çıkma izni aldıktan sonra artık her gün köşkün bahçesinde adayla oynuyordum. Arada sırada ada da dadısıyla bizim eve oynamaya geliyordu. Bütün bunlar olurken annem gençleşip güzelleşiyor, saçının modelini değiştiriyor, babam sessizce izliyor, dedemse büyük bir şevkle adanın normalleşmesine çalışıyordu. Bu kızanı erkek gibi yetiştirmişler bire, çok konuşur soru sorar, gözünü budaktan esirgemez kerata. Aslında severim yaramazı, çok güvenir kendine, toprağı bol olsun. Rosita'yı hatırlatır bana cevahilliği. Fakat kız dediğin anım anımcık olmalı, az birazcık kızanlar. Aras'a gelince abim köşkün bahçesindeki o ilk karşılaşmadan sonra aniden sanki ada diye biri yokmuş ve hiç olmamış gibi davranmaya başladı. Başa çıkamadığı bir gerçeği toptan inkar ediyordu. Adanın bize ilk ziyarete geldiği gün birlikte paylaştığımız odadan dışarı çıkmadı. Ama zaman geçip de bizim adaya karşı artan ilgimiz evin her yanına bulaşmaya başladığında zavallı Aras için kaçacak delik kalmamıştı. Nereye elini atsa adanın izi vardı. Hangi taşı kaldırsa karşısına ada çıkıyor. Daha önceleri tamamen kendine ait olan hayranlık ve ilgi bahçesindeki mülkiyet alanı daralıyordu. Onun için hiçbir zaman rakip olmayan benimle bir sorunu yoktu. Ama ada gerçek bir rakipti ve Aras'ı hırçınlaştırıyordu. Ben çok mutluydum. Adayla oynamak büyük keyifti. Cömertti, adildi ve hayal gücü genişti. Çok oyun biliyordu. Genel kültürü yaşının fazlaca üstündeydi. Çok oyuncağı vardı ve çok güzeldi. Bal renginde, bal gibi bir kızdı. Tanrım, nasıl da akıyordu o bal rengi gözleri içime tatlı tatlı.